33. ayrım, sayfa 276. Ben seni görür görmez anlamıştım. Bütün kaygısız görünüşünün altında duygulu, içine kapanık bir insan olduğunu. Bunu beğendim işte. Türkçe tangolardaki kırık ve ıstırap dolu sözleri ancak böyle bir insan anlayabilir. Bat Turgut, bat. Karıma bile anlatamıyorum bunu Metin kardeşim. Evi bir süre ağlamaklı plakla dolduruyorsun diye söylenip duruyor. Metin gururlandı. Benim karım sesini çıkarmaz. Hayrandır bu müziğe. İkiniz de daha beter olun. İnşallah yakında batı enstrümanlarıyla Türk müziğini de seversiniz. Turgut iyice açıldı Metin'e. Ezbere bilirim sözlerini bu tangoların. O ne canım kafiyedir, o ne canım anlamdır. Kendini tutamayarak mırıldandı. Mine mine bir kuştum, deli gibi olmuştum. Selim itiraz etti. Yanlış oğlum Turgut, aslını okumalısın. Mine mine bir kuştum, dejenere olmuştum. Anlamaz ki canım Selim. Hem de şüphelenir. Hem de yazık olur. Hem de ikimize ait bir şeyi başkalarına neden duyuralım? Neden kendimizi ele verelim? Aferin oğlum Turgut. Sen adam olacaksın. Ben göremeyeceğim. Göreceksin Selim. Göreceksin. Yalnız biraz izin ver bana. Şu arkadaşınla hesabımı göreyim önce. Neden daldın Turgut? Bir şey mi düşünüyorsun? Hem de nasıl? Bir bilsen dudağın uçuklar. Sayfa 230. Metin ile Turgut arasında dış diyalog tırnak içine alınmış tümcelerle sürerken Turgut'un alıntılanan iç konuşmasından tümcelerle giriyor araya ve aynı anda Turgut içinden Selim ile ikinci bir diyalog sürdürüyor. Turgut'un dışta ve içte aynı zamanda sürdürdüğü bu çifte diyalog romandaki ucuz yaşantılar ve yoz değer yargılarına yeni bir saldırı ama değişik bir anlatı yöntemine başvurularak yapılmış. Tutunamayanların okuru genelde kişilere ve olaylara Turgut'un bilincinden bakarsa da bu bakış sürekli olmaz. Çünkü tutunamayanlarda dış çerçevenin içindeki iki öykü ayrı anlatı düzeyinde yer alır. Üçüncü kişi ağzından anlatılan Turgut'un öyküsü birinci düzey anlatıdır. Çünkü anlatıcısı öykünün dışında ve üstündedir. Turgut'un öyküsünün içine yerleştirilmiş olan Selim'in öyküsü ikincil düzey anlatıcıdır. Çünkü anlatıcıları birinci anlatıcının anlattığı öykünün içindeki kişilerdir. Selim, Metin, Günsel'i ve sırayla anlatıcı görevini yüklenirler. Selim'in öyküsü bunların anlattığı ikincil düzey anlatıcılarla Selim'in şiir biçiminde yazdığı otobiyografisi, günlüğü, Metin'in uzun mektubu, Günsel'in Turgut'a anlattıkları bütünlenir. Birinci düzey anlatı ile ikinci düzey anlatılar arasındaki ilinti ortak temalarıdır. Yani Selim'dir. Anlatıcıların değişmesi ataya başka olanaklar da sağlar. Örneğin tonda değişiklikler yapma. Tutunamayanlara egemen olan ton, iğneleyici bir zekanın alaycı tonudur. Çünkü gerek Turgut'un, gerekse Selim'in tonudur bu. Ancak ikinci yarıda Günsel'in Turgut'a Selim'i anlattığı 15. bölümde bu kıvrak ve alaycı ton yerini duyarlı ve duygulu bir tona bırakır zaman zaman. Gerçi bu sayfalarda anlatıcı Günsel'idir ama gerçekte dinlediklerimiz Selim'in ona söyledikleridir. Selim'in Günsel'e büyük bir içtenlikle ruhunu açtığı, sevgisini dile getirdiği bu deyiş yerinde ise içten aşk söylemi romanda yer alan ironik söylemlere çarpıcı bir karşıtlık yaratır. Günsel'i dinlediğimiz bu bölümün bir özelliği de baştan sona noktasız virgülsüz akıp gitmesi. Böyle bir anlatımın yalnızca bir yenilik ya da okura bir şaşırtma vermek amacıyla seçildiğini düşünmek yanlış olur kanımca. Çünkü dile getirilen yaşantının okura aktarılmasına katkısı var. Demek istediğim duyguların dile getirildiği yerlerde söylemin bölünmeden, duraksamadan, coşkuyla akıp gitmesinin Selim ile Günsel'in yeni bir dünyayı, bir aşk dünyasını nefes nefese keşfetme yaşantılarını okura aktarmak bakımından etkin bir yöntem olduğu. Bir alıntıyla örnekleyelim. Artık onun için hepsinden önemli olan benden adımdan, adımın güzelliğinden bahsederdi. Günseli, Günseli, Seli, Seli, Selim, Selim derdi, gülerdik. Evet, içinden gelen bir coşkunlukla gülerdi. Güldürmek için beni neler yapmazdı? Aşk Sanat Okulu'nun birinci sınıfında bir öğrenciyim. Bana kafamdaki bütün güzellikleri birleştirmek için, bildiğim bütün güzellikleri seninle yaşayabilmek için neler verdiğini bir bilsen derdi. Bunu başarabilecek miyim? Bütün okuduklarımı, düşündüklerimi, hissettiklerimi anlatmalıyım. Onların senin gözlerindeki yansımalarını bilmeliyim. Hayır, hepsini yeni baştan okumalıyım, düşünmeliyim senden önce ve senden sonra. Bütün bunlar ne ifade etmiş, ne ifade ediyor bilmeliyim. Hayır, yalnız senden sonra seninle neler oluyor onu bilmeliyim. Hayır, hiçbir şey bilmemeliyim. Bilmek kelimesini sözlükten çıkarmalıyım. Satırların arasına sıkışıp aşka kapalı kaldığım devirlerde kaçırdığım güzellikleri yakalamalıyım. Evet, kendime hesap sormalıyım. Evet, geçmişte tek başıma güzelliğini hissedemediğim, hayır, hissettiğimi bilmediğim bütün yaşantımın içindeki birikimleri seninle, senin güzelliğinle birleştirmeliyim. Evet, onların da bir hikmeti vardı. Onlar da senin dışında yaşanmış değildi. Her şeyin birdenbire bir anlam kazanmasının büyüsünü sezmeliyim. Allah'ım, ne kadar çok işim var. Ben gidiyorum müsaadenizle. Sizi sevmek için eve gidiyorum. Gözlerime bakardı. Sayfa 423. Özetle, tutunamayanlar, anlatıcıları ve anlatım yöntemleri bakımından zengin bir roman ve Atay gördüğümüz gibi bu çeşitlilikten yararlanmış. Yöntemler arasında büyük başarıyla kullandığı yöntem kuşkusuz alıntılanan iç konuşma yöntemi. Atay okura Turgut'un bilincini araya aracı sokmadan dolaysız olarak seyrettirirken bu yöntemi kah toplumsal eleştiri, kah mizah, kah Turgut'un iç çatışmalarını sergilemek yolunda kullanmış. Ayrıca iç konuşmayı kimi zaman diyaloğa, kimi zaman çok kişili bir oyun sahnesine dönüştürerek yönteme daha karmaşık, daha renkli ve çok işlevli bir şekil kazandırdığını söylemek gerek. Tutunamayanlar anlatım tekniği bakımından Türk romanında bir aşamadır. Tutunamayanların iki baş kişisi ve bundan ötürü iki öyküsü olduğunu söylemiştik. Ne ki Selim ile Turgut arasındaki bağlantı açık değildir. Bazı bakımlardan benzeşirler, bazı bakımlardan da ters düşerler. Bununla birlikte biliyoruz ki Turgut Selim ile özdeşleşme peşindedir. Olur ya, belki bir gün tam senin gibi hissederim der. Senin heyecanların benim heyecanlarım olur, o zaman seni bütünüyle yaşarım, kim bilir. Dipnot 4, adı geçen yayın, sayfa 339. Bu durumda Selim'in, Turgut'un öteki beni mi olduğu sorusu akla geliyor. Bildiğim kadarıyla bu konuya, Turgut Özbe'nin Cumhuriyet sonrasının harikalar diyarında, ruh kardeşi Selim Işık'ı arayışı, evrensel yanıyla insanoğlunun kendi ikizini, kaybettiği yarısını, isterseniz öteki benini arayışından başka nedir ki diyerek ilk değinen Fatih Özgüven olmuştur. Dipnot 5, 3 Mayıs 1984, sayfa 5. Bu yorumu destekleyecek şeyler var romanda ama edebiyatta öteki ben teması o kadar karmaşık ve tartışmalı bir konu ki burada bu sorunun üstüne gitmektense kesin olan durumu saptamakla yetineceğim. Dipnot 6. Bakınız C.E. Kepler, The Literature of the Second Self, University of Arizona Press, 1972. Kesin olan ise Selim'in Turgut'un olmak istediği kişiliği ve benimsemek istediği estetik ve ahlaksal değerleri temsil ettiği. Arkadaşlarının Selim hakkında söyledikleri onun karakterini fazla aydınlatmaz. Yer yer tutarsız hatta çelişik görüşler vardır. Nitekim Turgut, "Hepsi de benim gibi belirli bir yönünle tanıyorlar seni." birçok Selim var ortada. Bunları nasıl birleştirsem diye düşünür. Onun için Selim'i biraz sisler arasında görürüz. Ama onun kişiliği hakkında genel bir fikrimiz vardır. Selim içinde bulunduğu düzenle uyum sağlamayan, küçük burjuva değerlerine ve yaşam biçimine inanmayan ve bu yüzden toplumun dışına düşmüş, kitaplara sığınmış bir aydındır. Bir tutunamayan. Durmadan kendiyle hesaplaşan, yaşamın anlamını, doğruyu, gerçek değerleri arayan bu gencin temsil ettiği sanatsal ve ahlaksal değerler, onun sanatçı ve insan yönleriyle çıkar ortaya. Arkadaşlarının onun hakkında söylediklerinde ortak bir nokta vardır, Selim'in oyun oynama merakı. Oyunun bu bağlamda sanat anlamına geldiğini ve Selim'in arkadaşlarıyla oyun oynamasının öyküler, biyografiler, ön sözler yazmak olduğunu görmüştük. Romanda Selim'in yazdığı Tutunamayanlar ansiklopedisindeki maddelerde anlatılan kişilerin ortak bir yönü de öykü, roman, resim gibi bir sanat dalında bir şeyler yapmaya çabalamış olmalarıdır. Bir sanat dalında böyle alçak gönüllülükle kendini deneme, tutunamayanların bir özelliği. Anlaşılıyor ki Selim'e göre yaşama anlam veren şey, kazanç mantığına uymadığı için burjuva sınıfının ciddiye almadığı edebiyat ve sanattır. Yine bundan ötürü kendi yaşamının dönemlerini o sıra sevmiş olduğu yazarlara bakılarak adlandırılmasını ister. Wilde devri, Gorki devri gibi. Sayfa 340. Çünkü yeni yazarlar keşfettikçe onlara hayranlığı damgalar o dönemi. Ve onlarla yaşar Selim. Onlar gibi olmak, büyük ve güzel şeyler yaratmak ister ama bu isteği gerçekleşmez. Turgut'un deyişiyle yazamadığı romanların yazarıdır o. Sayfa 417. Bir artist among'dır. Selim'in bu sanatçı yönü, küçük burjuva sınıfının anlamsız yaşamına ve sahte değerlerine karşı anlamlı bir yaşamı ve gerçek değerleri temsil eder. Selim'in yerleşik düzenle uyum sağlamış küçük burjuva aydınının karşısında olduğu açık. Ama tutunamayanların bildirisini, eğer öyle bir bildiriden söz etmek gerekiyorsa, bu sınıfın eleştirisine indirgemek romanın anlamını daraltmak olur. Çünkü ne Selim'in temsil ettiği değerler yalnızca sanat ve güzellikle ilgilidir, ne de romanda tutunamayanların karşısına konan sınıf küçük burjuvadan ibarettir. Aslında Atay bu kadarla yetinmez ve İsa mitosundan yararlanarak yeni bir boyut kazandırır romanına. James Joyce da Ulysses'te denemişti bu yolu. Ulysses, Dublinlilerin ama özellikle Stephen, Bloom ve Bloom'un karısı Molly'nin Dublin'deki 24 saatlik sıradan günlük yaşamını sergiler. Ne ki Joyce, kitabına verdiği ad ve ilk tefrikasında bölümlerine koyduğu Homeros'un Odysseus'undan alınmış başlıklarla iki anlatı arasındaki koşutluğa işaret eder. Bu koşutluğu göz önünde tutarsak, Bloom'un bir bakıma Ulysses, Stefan'ın Telemakos, Molly'nin de Penelop olduğunu anlarız ve roman, Odysseus mitosundan gelen bir yapıya bürünür. Atay da kanımca benzer bir yönteme başvuruyor ama Odysseus'un mitosundan değil, İsa mitosundan yararlanmayı amaçlayarak. Gerçi durum Ulysses'teki kadar belirgin değildir ama dikkat edilirse İsa ile Selim, Turgut ve tüm tutunamayanlar arasında bir koşutluğun kurulduğu gözlemlenir. Neden İsa? Çünkü İsa tutunamayanların arketipidir. O da içinde yaşadığı toplumun paralı, egemen sınıfına ve din adamlarına, onların değer yargılarına ters düşmüş, horlanmıştır. Başarılı, zengin insanların değil, çocuksu kalmış, saf, yoksul insanların yanında almıştır yerini. Kendisini misyonuna adamış, inanmış bir adamdır o. Selim, İsa'ya sevgisinden, dostluğundan söz eder, İncil'e göndermeler yapar ve benim bu varlığa inancım dua eden bir çocuğun saflığına eş değerlidir diyerek, sayfa 600, onu örnek alır kendine. İnsanların doğru yoldan çıktığını görünce İsa'nın üslubu ile uyarır onları. Bakınız sayfa 193. Selim de İsa gibi ezilenlerden, yoksullardan yanadır. O da insanlar için bir şeyler yapmakla görevli sayar kendini ve o da İsa gibi horlanır, suçlanır ve ölüme gönderilir. İncil'e göre nasıl İsa'nın ikinci gelişinde son yargılama yapılacak, iyiler mükafatını, kötüler cezasını görecek, hak yerini bulacaksa, Selim'e göre de bir gün gelecek, ezilenler yargıç, ezenler suçlu sandalyesine oturacaklar. Mahkemede suçlu sandalyesinde bilerek ya da işledikleri suçları bilmeden zahmetine katlanacak kadar dahi düşünmediklerinden bilmeyerek eziyet eden, hor gören, aşağılayan, ihmal eden, aldırmayan, unutan, kötüleyen, alay eden, ıstırabı paylaşmayan, insanlar arasında duvarlar çeken, küçümseyen, çaresiz bırakan, yalnız bırakan, terk eden, baskı yapan, istismar eden, ezen, cesaret kıran, iyilik etmeyen, değer vermeyen, kalbi temiz olmayan, kimseye zararı olmayan zayıfları ezerek kuvvetli olma duygusunu tatmin edenler ve onlarla birlikte her zaman ve her yerde, her sınıftan ve her ideolojiden ve her düşünceden insanlar arasında daima ön safa geçerek aslan payını kendilerine ayıranlar, İnsanları insanlardan ayıranlar ve onları birbirine düşman edenler, arkadaşlık, dostluk, sevgiyle uzatacakları sıcak bir elleri olmayanlar, yani elsiz, gözsüz, akılsız, kalpsiz ve kansız gerçek sakatlar, yani onlar karşımıza oturacaklar. Sayfa 195-196. Böylece İsa mitosu, sanatın dışında başka değerleri işaret ederek tutunamayanların anlamına yeni bir boyut ekler. Bu mahkemede suçlu sandalyesine oturanlar, burjuva sınıfının ötesinde her sınıftan ve her ideolojiden ve her düşünceden insanlardır. Istırabı paylaşmayan, iyilik etmeyen, İnsanlar arasına duvarlar çeken, kalbi temiz olmayan, sevgiyle uzatacak bir elleri olmayanlardır. Öyleyse sanatçı da İsa'ya benzemeli, dürüst, yapmacıksız, içten olmalı, hem yaşamında hem sanatında. Ressam Rousseau bu bakımdan dünyanın en büyük adamıdır. Bu ressamların İsa'sı inanmış insanda yapmacığın eseri yoktur. Ne hayatında ne sanatında. Sayfa 630. İstediğini başaramayan, aradığı kimliği bulamayan Selim Işık, ancak Turgut Özben'e ışık tutacak, yol gösterecek, ona öz benini bulduracaktır.